Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, kıymetli kardeşlerimiz, bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderdiği mektuplar ve elçilerle nasıl İslam'ın nurunu bütün dünyaya yaydığı, İslam'ı tebliğ ettiği ve buna gayret gösterdiği konusunu anlatmaya devam edeceğiz ve bunun örnekleri üzerinde duracağız. Şunu görüyoruz, Fahri Kainat Efendimiz'in çok gönderdiği mektuplar var, elçiler var. Bunlar çoğunlukla, umumiyetle hüsnü kabul görüyor. Böyle Efendimizin ihlası, feyzi, bereketi, Cenab-ı Hakk'ın yardımı böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabi bu durum Allah Resulü'nün peygamberliğinin ve İslam devletinin civar ülkelerde duyulduğunun ve tesir yapacak seviyeye ulaştığının da bir göstergesi. Efendimiz bu gücünü ve nüfuzunu kullanarak mümkün olan her vesileyle de insanları ne yapıyor? Dine davet ediyor. Ne kadar güç elde ederse Efendimiz Aleyhisselam, yani maddi, manevi, siyasi ne kadar güç elde ederse Resul Efendimiz Aleyhisselam bu imkanları, bu gücü, bu iktidarı hep İslam'ın yayılması, İslam'ın anlatılması, İslam'ın daha uzak yerlere ulaştırılması ve oralarda da yaşanması için kullanmıştır. Efendimiz elindeki her bir imkana, ister bu insan kaynağı olsun, ister diğer maddi imkanlar olsun, Efendimiz bunu %100 miye bil miye hep İslam'ın lehine, İslam'ın yayılması tebliği hususunda kullandığını görüyoruz. Zaten Cenab-ı Hak Hac suresinin 43. ayet-i kerimesinde Müslümanların, müminlerin yeryüzünde imkan ve iktidar sahibi olduklarında ne yaparlar, ne yapmaları lazım gelir hususunu beyan ederken şöyle ayet-i kerimede buyuruluyor. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ. Biz o müminlere, hak yolunda, Allah yolunda savaşan, savaşacak müminlere imkan verirsek, iktidar verirsek, onlara maddi manevi imkanlar lütfedersek ne yaparlar? اَقَامُوا الصَّلَاةَ. Namazı dosdoğru kılarlar, kıldırırlar, bunun zeminini hazırlarlar, bunun eğitimini yaparlar, yaptırırlar. Ve اَتَوُ الزَّكَاةَ. İnfak, zekat, yani zenginden fakirin hakkını alıp ona ulaştırmak ve toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek. Bunu, zekatı alırlar, verirler ve bunun bütün şartlarını, zeminini hazırlarlar. Ve emru bil ma'rufi, iyiliği emrederler. Ve nehyu anil münkeri, kötülükleri yasaklarlar. Ve lillahi akıbetül umur, işlerin dönüp dolaşacağı, sonuçta varacağı yerde Allah'tır, Allah'ın huzurudur. Şimdi dolayısıyla bütün müminlerin, Müslümanların imkanı olan bütün müminlerin yapacağı iş bu olması lazım aslında. Bu daha küçük seviyelerde bir iktidar olabilir, bir imkan olabilir. Bir aile reisi olarak, bir efendim, bir iş yerinin patronu olarak, bir bölgenin diyeyim sorumlusu olarak veya daha büyük ölçekte Cenab-ı Hak Müslümanlara bir imkan, iktidar verebilir. Yani bir devlet olarak, bir toplum olarak büyük, yüksek bir oranda ne olursa olsun, hangi imkanlar olursa olsun Müslüman ne yapacak? Bu imkanları hep Allah'ın dininin tebliği, yaşanması, hak ve adaletin tesisi için kullanacak. İşte bunu da en etkili yapan kişi yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla Peygamberimiz eline ne kadar güç geçtiyse, nüfuz geçtiyse, imkan geçtiyse bunu sadece Mekke, Medine civarında değil, İslam'ın nurunu bütün dünyaya en etkili bir yolla ulaştırabilmek için bunu kullandığını görüyoruz. Çünkü yani Allah ahirette, Allah nezdinde en güzel karşılığını bulabileceğimiz hizmetler ve efendim infaklar, bu infaklar olacaktır. Çünkü وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِنْدَ اللّٰهِ Siz kendi lehinize, ahirete, Allah'ın huzuruna neyi takdim ederseniz hayır olarak, iyilik olarak, hizmet olarak onu Allah katında mutlaka bulacaksınız. Daha hayırlısını, daha fazlasını bulacaksınız buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizans kralı Heraklius'a Dihye bin Halife el-Kelbi'yi bir mektup yazarak, bir mektupla ona elçi olarak gönderiyor ve Bizans kralı Heraklius'u da İslam'a davet ediyor. Hatta Efendimizin bu mektubu Bizans sarayında çok derin yankılar uyandırıyor. Çok derin, çok etki uyandırıyor. Çok dikkate alınıyor bu mektup. Hatta Heraklius Müslüman olmaya da meylediyor. Neredeyse Müslüman olacak. Hatta imanında açıkça noktaya geliyor. Fakat orada büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. Nefsinin tabii esiri oluyor ve kavminin baskıları karşısında da bundan vazgeçiyor ve maalesef Müslüman olamıyor. Ama yaklaşıyor. Mektubu okur okumaz ona gösterdiği saygı, ilgi, oradaki verilen mesajlar, yani kalbi bayağı yumuşuyor. Ama o iman açıklayınca ya nasıl bunu yaparsın gibi büyük, büyük tepki geldi oradaki meclisten ve salondan. Böyle olunca ben sizin kendi dininize ve bana olan bağlılığınızı ölçmek için böyle söyledim. Gerçekten de siz kendinize çok bağlı insanlarsınız, tebrik ederim falan deyip o yanan ışığı, hidayet ışığını ne yaptı? Kendiliğiyle söndürmüş oldu. Ama az kalsın hidayet bulacaktı. Keşke bulsaydı. Allah bilir de biz bilemeyiz. Kainatın efendisi Abdullah bin Huzafi'yi de Acem Şahı Kisra'ya gönderdi. Allah Resulü yazdırdığı mektubunda Kisra'ya şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farisilerin büyüğü Kisra'ya. Adam kocaman, diyeyim ki İran bölgesinin Farisilerin, Fars imparatorluğunun adam imparator, yani kralı. Yani gerçekten, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın şanı şerifi ne kadar yüce. Cenab-ı Hak onun şanı şerifi ne kadar yüceltmiş ki, yani Medine'de Hudeybiye Barışı ile beraber siyasi bir hürriyet ortamı oluştu. Mekke müşrikleri karşısında bir siyasi varlık Efendimiz elde etmiş oldu. Yani onların tanıdığı bir siyasi varlık haline gelmiş oldu. Ve Efendimiz oradan bütün dünya krallarına, yani işte Farislerin Kisra'sına, Rumların Kayseri'ne, Habeşistan'ın kralına, bütün dünya liderlerine tebliğini ulaştırıyor ve eslim teslim, teslim ol, kurtul diyor. Eğer Müslüman olursan hem kendini hem de tebaanı kurtarmış olursun. Olmazsan tebaanın ve vebali senin boynunadır diye böyle bir siyasi diplomasi ağırlığı olan mektuplar gönderiyor. Burada da Allah'ın Resulü Muhammed'den Farisilerin büyüğü Kisra'ya, hidayete uyanlara, Allah'a ve Resulüne iman edenlere, Allah'tan başka hiçbir ilah ve mabut olmadığına, onun eşi orta bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirenlere selam olsun. Ben zaten böyleyim. Sizi de buna davet ediyorum. Eğer buna inanırsan da sana da selam olsun diyor. Seni Allah'a imana davet ediyorum ey Kisra. Çünkü ben dirileri uyarmak, inansızlardan azabı hak edenlerin cezasını bildirmek üzere Allah'ın bütün insanlara gönderdiği bir elçisiyim, Resulüyüm. Bu durumda Müslüman ol da selamet bul. Davetimden yüz çevirirsen bütün mecusilerin günahı da senin boynuna olur. Çünkü sen Müslüman olduğun zaman tebaanı büyük ihtimalle Müslüman olacaktır. Ama sen Müslüman olmadığın zaman tebaanda ya sana olan bağlılıkları veya korkularının dolayı da Müslüman olmayacaktır. Sen aynı zamanda Müslüman olduğun zaman bir kral olarak nice insanların da Müslüman olmasına vesile olacaksın ve çok büyük bir sevap elde edeceksin. Sen orada kilit noktada bulunan bir insansın ama Müslüman olmadığın takdirde de insan sana bakarak hidayetten mahrum kalacaklar. Sen buna sebep olduğun için insanların hidayetinden mahrum kalmasına, davette kalmasına sebep olduğun için de onların da günahı senin boynuna asılacak. Efendimiz böyle buyuruyor. Mektubu dinleyen Kisra, adamlarına elçi olarak Abdullah bin Hüzafe'nin dışarı elçi olarak gelen Abdullah bin Hüzafe'nin dışarı çıkarılmasını emretti. Abdullah Kisra'nın huzurundan çıkar çıkmaz hayvanına binip Medine yolunu tuttu. Beklemedi de orada. Kendi kendine vallahi benim için iki yoldan ölüm veya kurtuluş hangisi olursa gam çekmem. Resulullah'ın mektubunu yerine ulaştırmış ve vazifemi de yapmış bulunuyorum. Belki orada dışarı çıkardığınca bir müzekere falan söz konusu olunca Abdullah bin Hüzafe Efendimiz radıyallahu anh orada belki aleyhinde bir karar çıkabilir. Bir iki bir sıkıntı olabilir. Yani sonucu da beklemeden ne olduğunu tam herhalde bir endişe edici bir durum var ki orada beklemeyip hemen Medine yolunu tutuyor. Ben vazifemi yaptım. Kalan kısım artık Kisra'nın kendisine kalmış diyerek oradan ayrıldığını görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, ashab-ı kiram uzak diyarlara Allah Resulü'nün mektuplarını götürmeye bir şeref biliyorlardı. Ve bundan hiç çekinmiyorlardı. Abdullah bin Hüzafe radıyallahu anh gibi tehlikeli anlar yaşayanlar da oluyordu. Her birinin tek bir hedefi vardı. O da Efendimizin mektubunu yerine ulaştırmaktı. Bu yolda ölüm, esaret, sıkıntı gibi şeyler onların akıllarından bile geçmiyor. Yani korkusuzlardı. Elhamdülillah. Yani ya Resulallah ben ne yaparım? Nasıl efendim bunu götürürüm? Ya beni yakalarlarsa, öldürürlerse, bir şey yaparlarsa falan gibi giden elçilerin, sahabenin böyle bir korku taşımadığını, büyük bir cesaretle, şecaatle, necdetle, kahramanlıkla yeter ki biz Resulullah'ın sözünü yerine getirelim. Gerisi hiçbir anlamı yok. İşte önemli değil diyorlardı. Allah tabi Efendimizin o şecaatinden, cesaretinden, korkusuzluğundan, hak yolundaki sabrının sebatından ve sahabi-i kiramın o şecaat, cesaret, necdet, kahramanlık ve korkusuzluk o şeylerin hepimizin, bütün Müslümanların hepimizin kalbine Cenab-ı Hak aktarsın, nasipler paylar versin. Kainatın fahri ebedisi yine bir gün, ey insanlar, ecir ve sevabını Allah'tan bekleyerek şu mektubu İskenderiye mukavkısına, orası da bir devlet, orası da büyük bir yer, mukavkıs da oranın kralı, hanginiz götürür diye sorunca Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh fırlayıp kalktı. Peygamberimiz doğru vardı. Ya Resulallah ben götürürüm dedi. Allah'ın Resulü ey Hatip, Allah bu vazifeyi senin hakkında mübarek kılsın buyurdu. Hatip Efendimizin mektubunu aldı, İskenderiye mukavkısına götürdü. Burada bir açıklama var. Bizans imparatorları için Kayser ve Rum Kayseri, Fars hükümdarları için Kisra, Habeş hükümdarları için Necaşi, Mısır hükümdarları için Firavun, İskenderiye hükümdarları için Mukavkıs, Yemen ve Şihhır hükümdarları için Tubba, Hint hükümdarları için Batlamyus, ünvanları kullanılmıştır. Bunlar isim değil, umum olarak verilen ünvanlardır. İbn Kesir'in El-Bidayesi'nde böyle bunlar işte sultan gibi, hükümdar gibi, Hakan gibi, Kaan gibi bunlar isim değil, tamamen lakaplardır, ünvanlardır. Alıyor Hatip Efendimiz mektubunu İskenderiye Mukavkasına götürüyor. Peki mektupta ne yazıyordu? Efendimiz şöyle yazıyordu orada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a, hidayete uyan doğru yolu tutanlara selam olsun. İmdi seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, selameti bul da Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen Kıptilerin günahı da senin boynuna olur. Bakınız sözlerde Efendimizin de bir tehdit yok, bir şey yok ama çok net söylüyor, çok açık söylüyor, inancını net ortaya koyuyor ama mesajı net olarak veriyor. Sen Müslüman olursan senin etrafındaki insanlar da sana bakarak Müslüman olacaklar. Büyük bir ecir kazanacaksın. Ama sen olmazsan insanlar ya senden korktukları için ya senden umdukları için sana bakarak dinden uzaklaşacaklar. Onların da günahı senin boynuna olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam yani bir hayra sebep olan o hayrı işlemiş gibi olur buyuruyor ama bir kötü yol açan kişi ve kötülüğe sebep olan kişi de oradan bir günah pay alır buyuruyor. Sonra da şurada bir ayet-i kerime yazıyor Efendimiz Aleyhisselam. Ali İmran suresi 64. ayet-i kerime. Çünkü o bölgede hep Hristiyan olduğu için daha çok o Hristiyan tebaayı İslam'a tevhidi davet eden bir ayet-i kerimedir bu. Ey ehli kitap, geliniz bizim ve sizin aranızda ortak bir sözde, kelime-i tevhidde birleşelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Tevhid, sadece Allah'a kulluk, Allah'ın birliğini kabul, ortak koşmamak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Bu ayet-i kerimeyi de yazıyor. Zaten özellikle Hristiyan olan bölgelere Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderdiği mektuplarda bu Ali İmran Suresi 64. ayet-i kerime yer alıyor. Tabi bunu bu diyalogçular, FETÖ'cüler bu ayet-i kerimeyi çok yanlış anlamda kullandılar. Sanki kendi inancımızdan taviz vererek herkes kendi inancından bir nebze taviz versin ve ortak bir yerde sanki dinlerin birleştirilmesi gibi böyle işte İbrahim'i dinler, Hazreti İbrahim'i buluşmak gibi safsatalarla bu ayet-i kerimeyi çok yanlış şekilde uzun yıllar boyu maalesef kullandılar. Türkiye kamuoyunda kullandılar. Halbuki ayet-i kerime çok nettir, açıktır. Bu Necran Hristiyanlarının Medine'ye gelmesi vesilesiyle inen ayetlerin bir tanesidir. Ve orada kesinlikle diyalog diye bir şey yoktur. Tam tersine Cenab-ı Hak bütün ehli kitaba hitap ederek onları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu tevhid inancında buluşmaya davet etmektedir. Yoksa ben peygamberimle alakalı bir şey söyleyeyim, tavizler vereyim, sen şöyle böyle yap da böyle ortaya karışık bir şey olsun tarzında bu anlamda kesinlikle tevhid edilmesi mümkün olmayan çok açık bir ayet-i kerime. Yani Allah'a tek olarak Allah'a ibadet edelim, ona hiçbir şey ortak koşmayalım ve aramızdaki ortak söz de bu zaten. Tevhid sözüdür. Yoksa tevhidden, İslam'ın esaslarından, haramının helalinden taviz vererek herhangi bir şeyi, kimseyi bir yere davet etme söz konusu burada yoktur. Ayet-i Kerime'nin tefsirlerdeki açıklamalara baktığımız zaman bunu rahatlıkla görebiliriz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi gerçekten yazdığı mektuplarda, özellikle ehli kitap olan bölgelere yazdığı mektuplarda hep bu ayet-i kerimeyi oraya kaydettiğini, yazdığını görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubu okununca Mukavkıs Hatip bin Ebi Belta'yı yanına çağırdı. Din adamlarının defini topladı. Hadisenin devamını Hatip şöyle anlatıyor. Mukavkıs bana, Hatip'a anlamak istediğim bazı şeyleri sana soracak ve seninle konuşacağım dedi. Buyurunuz konuşalım dedim. Mukavkıs senin efendin peygamber değil midir diye sordu. Hayır, o Allah'ın Resulüdür dedim. Peygamberdir. Mukavkıs o gerçekten benim peygamber ise kendisine öz yurdundan çıkarıp başka bir yere sığınmak zorunda bırakan kavminin aleyhinde niçin Allah'a dua etmedi? Etseydi, beddua etseydi onları Allah helak edebilirdi. Niye yapmadı? Ona sen İsa bin Meryem'in Allah'ın Resulü olduğuna şahit edersin değil mi diye sordum. O gerçekten peygamber olduğuna göre kavmi onu yakalayıp asmak istedikleri zaman kendisini dünya sevmasına kaldırıp yükselteceğine, kavmini helak etmesi için Allah'a dua etse olmaz mıydı dedim. Hatip da çok kuvvetli bir hatip gerçekten. Mukavkıs söyleyecek bir söz bulamadı. Bir müddet sustuktan sonra da sözünü tekrarlar mısın dedi. Tekrarladım. Mukavkıs yine sustu, sonra da güzel söyledin. Sen bir hakimsin. Hikmet ehli bir insansın. Yerli yerince konuşuyorsun ve hakim olanın da yanından geliyorsun dedi. Bundan sonra ona senden önce burada bir adam kendisinin en yüce Rab olduğunu iddia etmişti. O Mısır firavunlarından Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki firavunu kastediyor. Yüce Allah o firavunu dünya ve ahiret azabıyla yakalayıp cezalandırdı. Sen kendinden öncekilerden ibret al da başkalarına ibret olma dedim. Mukavkıs, bizim bir dinimiz vardır. Daha hayırlısını görmedikçe onu bırakmayız dedi. Bunun üzerine hatip İslam'ın güzelliğini, İslam'ın yüceliğini şöyle anlattı Mukavkıs'a. Dedi ki, İslam senin bağlı bulunduğun dinden kesinlikle daha üstündür. Biz seni Allah Teala'nın insanlara din olarak seçtiği İslam'a davet ediyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece seni değil bütün insanları İslam'a davet ediyor. Onlardan kendisine karşı en katı ve kaba davrananlar Kureyşler oldu. Ona karşı en çok düşmanlığı da Yahudiler yaptılar. İnsanlardan en çok yakınlık gösterenler ise Hristiyanlar oldu. Hazreti Musa nasıl Hazreti İsa'yı müjdelemiş ise Hazreti İsa da Muhammed Aleyhisselam'ı müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'a davetimiz senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'e davetin gibidir. Her insan kendi zamanında gelen peygambere ümmet olmak durumundadır. Sen de Hazreti Muhammed'in dönemine yetişenlerdensin. Dolayısıyla biz seni İslam'a davet etmekle İsa Aleyhisselam'ın dininden uzaklaştırmış olmuyoruz. Bilakis onun risaletine uygun amel etmeni teklif etmiş oluyoruz dedi. Mukavkıs bunun üzerine şunları söyledi. Ben bu peygamberin dinini inceledim. Gördüm ki onda ne dünyadan etek çekilmesi emrediliyor ne de merğub ve makbul şeyler yasaklanıyor. O ne yolunu şaşırmış bir sihirbaz ne de gayipten haber aldığını iddia eden bir yalancıdır. Bilakis kendisinde gayibi keşfedip haber vermek gibi peygamberlik alametleri vardır. Bununla beraber biraz daha düşünmek isterim dedi ve sonra da Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle bir mektup yazdı. Onun da programı tamamlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed bin Abdullah'a Mukavkıs'tan. Burada şimdi inanmadığı için Allah'ın Resulü Muhammed'e demiyor tabi. Efendim Muhammed Abdullah diyor. Sana selam olsun. Mektubunu okudum. Zikrettiğin ve beni davet ettiğin şeyleri anladım. Bir peygamber daha geleceğini biliyor fakat onun Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Elçini ağırladım. Sana Kıpteriye katında mevkileri yüksek iki cariye ile elbiseler gönderiyorum. Bilmen için de bir de katır hediye ediyorum. Sana selam olsun. Mukavkıs ne bundan fazla bir şey yaptı ne de Müslüman oldu. Bana da sakın ha Kıptiler senin ağzından tek kelime bile işitmesinler diye tembihatta bulundu. Dolayısıyla burada Mukavkıs da kötü davranmıyor elçiye. Efendimiz Aleyhisselam'ın mektubuna ama orada da bir hidayet gerçekleşmiyor. Zaman zaman da bu durumlarda söz konusu olabiliyordu. Cenab-ı Hak bize Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ etme, bu mektuplu olabilir, elçili olabilir, bütün tebliğ vasıtaları kullanarak olabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu İslam'ın güzelliğini, hakikatlerini tebliğ etme aşkından, şevkinden bizlere de ikram etmesini ve Efendimiz'e bize ulaşan her biri bir mektup değerinde olan Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, sünnet, İslam'ın ahkamı, bunları da tıpkı bize gönderilmiş birer mektup olarak telakki edip onlara güzel icabet edebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyor. Hepinize hürmetlerimi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.